Ayrım 5.
Geliştirmiş bulunduğumuz tarih anlayışı en sonu bize şu sonuçları da verir. 1. Üretici güçlerin gelişmesinde öyle bir aşama gelir ki, bu aşamada mevcut ilişkiler çerçevesi içinde ancak zararlı olabilen, artık üretici güçler olmaktan çıkıp yıkıcı güçler haline gelen makineler ve para, üretici güçler ve karşılıklı ilişki araçları doğar. Ve bu bir önceki olaya bağlı olarak kazançlarından yararlanmaksızın toplumun bütün yükünü taşıyan, toplumdan dışlanmış 23 ve zorunlu olarak bütün öteki sınıflara karşı en açık bir muhalefet durumunda bulunan bir sınıf doğar. Bu sınıf toplum üyelerinin çoğunluğunun meydana getirdikleri bir sınıftır. Köklü bir devrim zorunluluğunun bilinci, komünist bir bilinç olan ve elbette ki kendileri de bu sınıfın durumunu gösterdikleri zaman başka sınıflarda da oluşabilen bu bilinç bu sınıfın içinden fışkırır. 2. Belirli üretici güçlerden bazı koşullar içinde yararlanılabilir ki bu koşullar toplumun belirli bir sınıfının egemenliğinin koşullarıdır. Dipnot, el yazmasında ilk biçim. 2. Üretici güçlerin gelişmesinin her evresinin toplumun belirli bir sınıfının egemenliğine temel hizmet gördüğü. Bu sınıfın sahip olduğu şeyden ileri gelen toplumsal gücü düzenli olarak her çağa özgü devlet tipinde idealist biçimde pratik ifadesini bulur. Bunun içindir ki her devrimci savaşım o zamana kadar hükmetmiş olan sınıfa karşı yönelir. Dipnot, Marx'ın kenardaki gözlemi. Öyle ki bu insanların üretimin bugünkü durumunu olduğu gibi muhafaza etmekte çıkarları vardır. 3. Daha önceki bütün devrimlerde faaliyet tarzı değişmemiş kalıyordu ve yalnızca bu faaliyetin başka türlü bir dağılımı, işin başka kişiler arasında yeni bir bölüştürülmesi söz konusuydu. Komünist devrim bunun tersine daha önceki faaliyet tarzına karşı yönelmiştir. Çalışmayı, dipnot, el yazmasında çizilmiş pasaj, faaliyetin modern biçimi ki bu biçim altında onun egemenliği ortadan kaldırır ve bütün sınıfların egemenliğini sınıfların kendileriyle birlikte ortadan kaldırır. Çünkü bu devrim artık toplum içinde bir sınıf işlevi görmeyen, artık toplum içinde bir sınıf diye tanınmayan ve daha şimdiden artık bugünkü toplum içindeki bütün sınıfların, bütün milliyetlerin ve benzeri yok oluşunun ifadesi olan bir sınıf tarafından gerçekleştirilir. 4. Yığın içinde bu komünist bilincin yaratılması için ve gene bu işin kendisinin iyi bir sonuca götürülebilmesi için insanların yığınsal bir değişikliğe uğraması zorunlu olarak kendini ortaya koyar. Böyle bir biçim değişikliği ise ancak pratikteki bir hareketle, bir devrimle yapılabilir. Bu devrim demek ki yalnızca egemen sınıfı devirmenin tek yolu olduğu için zorunlu kılınmamıştır. Ötekini deviren sınıfa eski sistemin kendisine bulaştırdığı pislikleri süpürmek ve toplumu yeni temeller üzerine kurmaya elverişli bir hale gelmek olanağını ancak bir devrim vereceği için de zorunlu olmuştur. Dipnot, el yazmasında çizilmiş pasaj. Epey bir zamandan beri bütün komünistler Fransa'da olduğu kadar İngiltere ve Almanya'da da bu devrimin zorunluluğu konusunda anlaşmış durumdadırlar. Bununla birlikte Aziz Bruno istifini bozmadan kendi düşünü sürdürüyor ve gerçek hümanizm yani komünizm artık hiç yeri olmayan tinselciliğin yerine konuyorsa bu yalnızca ona saygınlık kazandırmak içindir diye düşünüyor. Demek hep düş görmekte devam ediyor. Elbet kurtuluş, halas, ahiret mutluluğu gelecektir. Elbet cennet yeryüzüne inecek ve elbet yeryüzü cennet olacaktır. Bizim tanrı bilimci bilginimiz cennetin yokluğuna da hiçbir zaman katlanamaz. O zaman gökyüzünün ahenkleri içinde sevinç ve yüce mutluluk bütün sonsuzluk boyu taşıp boşanacaktır. S. 140-10. Marx'ın kenar notu. Kutsal aile. Bizim aziz papamız son yargı günü bütün bunların gerçekleştiği o gün üzerine çöktüğü zaman büyük bir şaşkınlık duyacaktır. O günkü onun şafağı alev alev yanan kentlerin göklerdeki yansısıyla ağrıyacaktır ve o günde semavi ahenklerin ortasında Marseille'in ve Karmok Neil'in o durumda zorunlu top gürültülerin eşliğinde yükselen ezgileri aziz papamızın kulaklarında çınlayacaktır. Bir yandan giyotin tempo tutacak, bir yandan da dinsiz yığın çaira çaira 21 diye gürleyecek ve dar ağacını kullanarak öz bilinci ortadan kaldıracaktır. Aziz Bruno'nun bu bütün sonsuzluk boyu sevinç ve yüce mutluluktan böyle örnek alınacak bir tablo çizmeye herhangi başka bir kimseden daha az hakkı vardır. Fölbahçı aşk dinini tutanlar semavi ahenklerden bambaşka bir şeyin söz konusu olduğu bir devrimden söz ederlerken bu sevinç ve yüce mutluluk hakkında özel bir tasarımları varmış gibi görünüyorlar. Aziz Bruno'nun son yargı günü nasıl bir davranış içinde bulunacağını önsel olarak tasarlamak zevkinden yoksun bırakacağız kendimizi. Devrim halinde proleterlerin, öz bilince karşı isyan eden, töz gibi, eleştiriyi devirmek isteyen yığın gibi ya da tinin gösterisi ama gene de Boyer'ci 24 düşünceyi yönetmek için gerekli kararlılıktan yoksun gösterisi gibi anlaşılıp anlaşılmaması gerektiğini kestirip atmak aynı derecede güçtür. 7. Materyalist tarih anlayışının özeti 24. Bu tarih anlayışı demek ki gerçek üretim sürecinin yaşamın dolaysız maddi üretiminden başlayarak açıklanmasına ve bu üretim tarzına bağlı ve onun tarafından yaratılmış karşılıklı ilişki biçimlerinin yani değişik aşamalarındaki sivil toplumun bütün tarihin temeli olarak kavranmasına ve onun devlet halindeki eylemi içinde gösterilmesine, bütün değişik teorik ürünlerinin ve bilinç, din, felsefe, etik ve benzeri ve benzeri, dipnot, el yazmasının ilk biçim. Sivil toplumu başka başka evrelerinde ve pratik idealist yansısı içinde yani devlet, aynı şekilde bütün çeşitli ürünler ve bilinç biçimleri, din, felsefe, ahlak ve benzeri içinde açıklamak. Biçimlerinin açıklanmasına ve bunların kökenlerinin ve gelişmelerinin bu temelde ele alınmasına dayanır. Bu da doğal olarak işi bütünlüğü içinde göstermeye ve değişik yönlerinin karşılıklı etkisini incelemeye olanak verir. Dipnot, Marx'ın kenar notu, Feuerbach. Bu tarih anlayışı, idealist tarih anlayışı gibi her dönemde bir kategori aramak zorunluluğunda değildir. Ama o daima tarihin gerçek zeminine basar. Pratiği fikirlere göre açıklamaz. Fikirlerin oluşumunu maddi pratiğe göre açıklar. Bu yüzden de bütün bilinç biçimlerinin ve ürünlerinin zihinsel eleştirisi sayesinde öz bilinci indirgemeyle ya da hortlaklar, hayaletler, cinler, 22, halinde başkalaşmayla çözümleyemeyecekleri ama bu idealist saçmaları doğuran somut toplumsal ilişkilerin pratik olarak devrilmesiyle yok edilebilecekleri sonucuna varır. Tarihin, dinin, felsefenin ve bütün öteki teorilerin devindirici gücü eleştiri değil devrimdir. Bu tarih anlayışı, tarihin sonunun tinin tini olarak öz bilinçte erimek olmadığını ama her evrede maddi bir sonucun bulunduğunu gösterir. Bir üretici güçler toplumu tarihsel olarak yaratılmış ve her kuşağa kendinden önce gelen kuşak tarafından aktarılmış, bireylerin doğayla ve kendi aralarındaki bir ilişki bir yandan yeni kuşak tarafından gerçekten değiştirilen ama öte yandan da yeni kuşağa kendi yaşam koşullarını emreden ve ona belirli bir gelişme, özgül bir nitelik veren bir üretici güçler, sermayeler ve koşullar kitlesi. Dolayısıyla ortam ve koşullar insanları yarattığı kadar insanlar da 25 ortam ve koşulları yaratırlar. Her bireyin ve her kuşağın mevcut veriler olarak buldukları bu üretici güçler, sermayeler, toplumsal karşılıklı ilişki biçimleri toplamı, filozofların töz olarak ve insanın özü olarak tasarladıkları, göklere çıkardıkları ya da savaştıkları şeyin somut temelidir. Bu üretici güçler, filozoflar, öz bilinç ve bir tek diye onlara baş kaldırdıkları halde insanların gelişimi üzerindeki sonucu ve etkisi bakımından gene de sarsılmayan gerçek bir temeldir. Yine tarihte dönemsel olarak meydana gelen devrimci sarsıntının mevcut her şeyin temelini devirmeye yetecek güçte olup olmayacağını belirleyen şey çeşitli kuşakların hazır olarak buldukları yaşam koşullarıdır ve eğer toptan bir altüst oluşum bu maddi öğeleri bir yandan mevcut üretici güçler ve öte yandan da yalnızca o güne kadarki toplumun tekil koşullarına karşı değil, bu tekil koşulları yaratan o güne kadarki yaşamın üretiminin kendisine bu bütünselliğe karşı başkaldıran devrimci bir yığın yoksa bu altüst oluş fikrinin daha önce binlerce kez dile getirilmiş olması pratik gelişim açısından komünizm tarihinin tanıtladığı gibi hiçbir önem taşımaz. 8. Genel olarak idealist tarih anlayışının ve özel olarak da Hegel sonrası Alman felsefesinin tutarsızlığı. Şimdiye kadar her tarih anlayışı ya tarihin bu gerçek temelini bir yana bırakmış ya da onu tarihin akışıyla hiçbir bağı olmayan ikinci bir şey saymıştır. Bu yüzden tarihin her zaman kendi dışındaki bir ölçüye göre yazılması gerekir. Yaşamın gerçek üretimi tarihin ta başlangıcında ortaya çıkar. Oysa asıl tarihsel olan şey olağan yaşamdan ayrışmış gibi, olağan dışı ve yeryüzü üstü bir şey gibi görünür. İnsanlarla doğa arasındaki ilişkiler bu yüzden tarihten dışlanır, bu da doğayla tarih arasındaki karşıtlığı doğurur. Bu bakımdan bu tarih anlayışı, tarihte yalnız prenslerin ve devletlerin yapıp ettiklerini, dinsel ve her türden teorik savaşımları görebilmiştir ve özellikle ele alınan her tarihsel çağ konusunda bu çağın yanılsamasını paylaşmak zorunda kalmıştır. Örneğin, bir çağ kendisini belirleyen şeyin salt siyasal ya da dinsel güdüler olduğunu sanıyor olsun, din ve siyaset o çağı hareket ettiren gerçek güdülerin aldıkları biçimlerden ibaret oldukları halde, o çağı kaleme alan tarihçi bu sanıyı paylaşır. Söz konusu insanların kendi pratiklerine ilişkin sanıları, anlayışları bu insanların pratiğini hükmeden ve onu belirleyen tek belirleyici ve etkin güç haline getirilir. Hintlilerde ve Mısırlılarda iş bölümünün kendi gösterdiği ilkel biçim, eğer bu halkların devletlerinde ve dinlerinde bir kastlar rejimine neden oluyorsa, tarihçi kastlar rejiminin 26, bu ilkel toplumsal biçimi doğuran güç olduğuna inanır. Fransızlar ve İngilizler hiç değilse hala gerçeğe en yakın olan siyasal yanılsamayla yetindikleri halde Almanlar salt tin alanında hareket ederler ve dinsel yanılsamayı tarihin devindirici gücü yaparlar. Hegelci tarih felsefesi, Almanların bütün bu tarih yazma tarzının en katıksız ifadesine vardırılmış nihai ürünüdür ve bu tarzda gerçek çıkarlar, hatta siyasal çıkarlar da söz konusu değildir. Yalnızca salt fikirler söz konusudur. Öyleyse bu tarih, Aziz Bruno'ya biri ötekini parçalayıp yutan ve sonunda öz bilinç içinde yok olup giden düşünceler dizisi gibi görünmekten geri kalamaz ve gerçek tarih diye bir şeyden hiç haberi olmayan Aziz Max Turner'a tarihin bu akışının herhalde basit şövalyeler, haydutlar ve hayaletler öyküsü gibi görünmesi çok daha mantıklı bir şeydir. Ve Aziz Turner bunları görmekten ancak kutsal şeylere karşı saygısızlık eğilimi sayesinde kurtulabilmektedir. Dipnot, Marx'ın kenar notu. Nesnel denilen tarih yazımı, tarihsel ilişkileri eylemden ayrı olarak kavramaktan ibaretti. Gerici karakter. Bu anlayış gerçekten dinsel bir anlayıştır. Dinsel insanın bütün tarihin başlangıç noktası olan ilkel insan olduğunu varsayar ve kendi imgeleminde geçim araçlarının ve yaşamın kendisinin gerçek üretiminin yerine hayali şeylerin dinsel bir biçimde üretimini koyar. Bütün bu tarih anlayışı, keza onun dağılıp parçalanması ve bundan ileri gelen kuruntular ve kuşkular, salt Almanlara ilişkin ulusal bir sorundur ve yalnız Almanya için yerel bir önemi vardır. Tıpkı örneğin yakın zamanlarda binlerce kez ele alınmış ve önemli bir sorun olan Tanrılar ülkesinden insanlar ülkesine gerçekten nasıl geçileceği sorunu gibi. Sanki Tanrılar ülkesi insanların imgeleminden başka bir yerde var olmuş gibi ve sanki bu bilgin beyefendiler hiç farkında olmadıkları ve şimdi ona varmanın yolunu aradıkları bu insanlar ülkesinde yaşayıp durmuyorlarmış gibi ve sanki bulutlar üzerinde bu teorik yapının acayipliğini açıklamak için düzenlenen bilimsel eğlence, çünkü bu ondan öte bir şey değildir, tersine bu yapının gerçek yer yüz ilişkilerinden nasıl doğduğunu göstermekten başka bir işe yarıyormuş gibi. Dipnot, el yazmasında ilk biçim. Ve sanki bu teorik bulutlar oluşumunun meydana getirdiği garip olayı gerçek yeryüz ilişkilerinden yola çıkarak ayrıntılarına kadar açıklamak ve onu tanıtlamak ancak çok yüksek düzeyde bilimsel bir oyalanma olabilirmiş gibi. Genellikle asıl önemli olan yalnızca bu teorik lafebeliğini mevcut gerçek ilişkilerle açıklamak olduğu halde bu Almanlar için boyuna karşılaştıkları saçmalıkları 27 başka bir kaçık hevese çevirmek, yani bütün bu anlamsızlığın ortaya çıkartılması, kısacası özel bir anlamı olduğunu ileri sürmek söz konusu oluyor. Bu lafebeliğinin gerçek pratik çözümü, insanların bilincindeki bu anlayışların çıkarılıp atılması, yineleyelim ki ancak koşulların değişmesiyle gerçekleşecektir, teorik çıkarsamalarla değil. İnsan yığınlarında, yani proletaryada bu teorik anlayışlar mevcut değildir. O halde bunlar için bu anlayışların yok edilmelerine de gerek yoktur ve eğer bu yığının din gibi bazı teorik anlayışları olmuşsa bunlar da koşullar dolayısıyla çoktan yok olup gitmiştir. Bu sorunların ve çözümlerinin salt ulusal bir özellik taşıyor oluşları şu olguda da kendini gösterir. Bu teoriciler ruhun, insan, tanrı, insan ve bunun gibi sapkınlıklarının tarihin değişik çağlarını hükmettiklerine dünyada işi görünmemiş bir ciddiyetle inanırlar. Aziz Bruno tarihi eleştirinin ve eleştirmenlerin yaptığını 23 bile söyleyecek kadar ileri gider. Ve bu ulusal özellik bu teoricilerin kendilerine kendi tarihsel yapılarını kurmaya verdiklerinde, büyük bir hızla bütün geçmişin üzerinden atıvermelerinde ve Moğol uygarlığından 24, içeriğiyle zengin asıl tarihi yani Hegel yıllıklarının ve Alman yıllıklarının 25, tarihine geçmelerinde ve Hegelci okulu genel bir boş tartışma haline getirmelerinde kendini gösterir. Bütün öteki uluslar, bütün gerçek olaylar unutulur ve dünya tiyatrosu, Leipzig kitap fuarından ve eleştiri, insan ve bir tek, 26, üzerine karşılıklı tartışmalardan ibaret kalır. Teori gerçekten tarihsel konuları, söz gelimi 18. yüzyılı incelemek durumunda kaldığında, bu filozoflar ancak anlayışlar tarihini, o da temelini oluşturan olaylardan ve pratik gelişmelerden kopuk olarak verirler ve üstelik bu tarihi de söz konusu dönemin eksikli bir ilk aşaması gibi gerçek tarihsel çağın, yani 1840-44 Alman felsefesi mücadelesi döneminin sınırlı habercisi gibi göstermek amacıyla verirler. Demek ki onların amacı, tarihsel niteliği olmayan bir kişinin ve onun hayallerinin şanını daha büyük bir parıltıyla ışıldatmak için bir geçmiş zaman tarihi yazmaktır. Ve gerçek tarihsel olayları ve hatta siyasetin gerçekten tarihsel nitelikteki tarih içine sızmalarını anımsatmamak ve onun yerine ciddi bir çalışmaya değil de tarihsel montajlara ve edebi dedikodulara dayanan, Aziz Bruno'nun şimdi artık unutulmuş olan 18. yüzyıl tarihinde 27 yaptığı gibi bir öykü sunmak bu amaca uygundur. Kendilerini ulusal ön yargıların üstüne sanan bu tımtıraklı ve böbürlenme dolu düşünce bakkalları, pratikte küçük burjuvaca Alman birliği düşünü kurup duran birahane gediklilerinden çok daha ulusaldırlar. Öteki halkların eylemlerinin bütün tarihsel niteliğini reddederler. Almanya'da Almanya ereğiyle 28 ve Almanya için yaşarlar. Ren şarkısını 28 ulusal bir ilahi haline getirirler ve Fransız devletini yağma edecekleri yerde, Fransız felsefesini yağma ederek ve Fransız kasabalarını cermenleştirecekleri yerde, Fransız düşüncelerini cermenleştirerek Alsek Lorraine'in fethini yaparlar. Bay Venedi teorinin hegemonyasıyla Almanya'nın hegemonyasını ilan eden Aziz Bruno ve Aziz Max'ın yanında kozmopolit kalır. 9. Feuerbach'ın idealist tarih anlayışının tamamlayıcı eleştirisi. Bu tartışmalardan da görülüyor ki Feuerbach, sıradan insan nitelemesine sığınarak kendisinin komünist olduğunu ilan etmekle 29 ve bu adı insanın bir yüklemine dönüştürmekle böylelikle bugünkü dünyada belirli devrimci bir partinin üyelerini belirten komünist terimini basit bir kategoriye yeniden dönüştürebileceğini sanmakla kendisini aldatmaktadır. Feuerbach'ın insanların karşılıklı ilişkileri konusundaki tüm çıkarsaması, insanların birbirlerine gereksinmeleri olduğundan ve bunun her zaman böyle olmuş olduğunu tanıtlamaktan ibaret kalmaktadır. Gerçek komünist için önemli olan bu mevcut düzeni devirmek olduğu halde o bu olgunun bilincinin tanınmasını, dolayısıyla o da öteki teorisyenler gibi ancak mevcut bir olgunun doğru bilincini ortaya çıkarmayı ister. Zaten biz Feuerbach'ın kesinlikle bu olgunun bilincini yaratmak için gösterdiği çabalarda bir teorisyenin teorisyen ve filozof olmaktan vazgeçmeden yapabileceği kadar ileri gittiğini kabul ediyoruz. Ama bizim Aziz Bruno ve Aziz Max'ımızın Feuerbach'ın komünist anlayışını hiç zaman yitirmeden gerçek komünist yerine koymaları çok ilginçtir. Ve onlar bunu daha şimdiden kısmen komünizmle tinin tini olarak, felsefi kategori olarak, kendileriyle aynı koşullara sahip bir hasım olarak savaşmak üzere yapıyorlar. Ve Aziz Bruno kendi bakımından bunu ayrıca pragmatik çıkarlar için yapıyor. Feuerbach'ın mevcut gerçekliği kabul edişine ve aynı zamanda da bu gerçeklik konusunda hasımlarımızla paylaşmaya devam ettiği yanlış anlayışı örnek olarak Psikoloji der Zukunft'tan 30 şu pasajı Feuerbach'ın bir nesnenin ya da bir insanın varlığını aynı zamanda onun özü de olduğu fikrini, bir hayvan ya da insan bireyinin belirli varoluş koşullarının, yaşam tarzının ve eyleminin, onun özünün kendini tatmin olunmuş hissettiği koşullar, yaşam tarzı ve eylemi olduğu fikrini geliştirdiği pasajı anımsatalım. Burada her istisna açıkça değiştirilemeyecek bir rastlantı olarak bir anormallik olarak anlaşılır. Öyleyse eğer milyonlarca proleter kendilerini hiç de kendi yaşam koşullarından memnun hissetmiyorsa, eğer varlıkları, dipnot, ideolojinin daha önceki baskılarında metin burada kesiliyor. Bu boşluk ideolojinin el yazmasının birkaç sayfasının bulunması ve 1962 yılında ilk kez yayınlanmasıyla kısmen doldurulmuştur. 29. Özlerine birazcık olsun uymuyorsa, bu yukarıda adı geçen pasaja göre sessizce katlanılması gereken kaçınılmaz bir şanssızlık olacaktır. Bununla birlikte, milyonlarca proleterin ya da komünistin bu konuda bambaşka görüşleri vardır ve zamanı geldiğinde pratikte bir devrim yoluyla varlıklarını özleriyle uyumlu bir hale getirdiklerinde bunu tanıtlayacaklardır. Bunun içindir ki bu gibi durumlarda Feuerbach hiçbir zaman insanlar dünyasından söz etmez. Her seferinde dış doğaya ve dahası insanların henüz efendisi olamadıkları doğaya sığınır. Ama her yeni buluş, sanayide her ilerleme bu alanın duvarlarından bir parçayı daha düşürmektedir ve bu çeşitten önermeleri doğrulayan örneklerin yetiştiği toprak gittikçe kurumaktadır. Balığın özü onun varlığıdır, sudur. Bu tek önermede duralım. Nehir balığının özü bir nehrin suyudur. Ama bu su, o nehir sanayinin emrine girince, boyalarla ve başka atıklarla kirlenince, buharlı gemiler üzerinde dolaşmaya başlayınca ya da nehir suyunun başka kanallara verilerek kurumasıyla balıklar varoluş koşullarından yoksun kalınca, artık balığın özü olmaktan çıkar ve artık balığa uygun düşmeyen bir varlık ortamı haline gelir. Bütün bu cinsten çelişkilerin kaçınılmaz anormallikler olduğu konusundaki açıklama, aslında Aziz Max Turner'ın bu çelişkinin kendi öz çelişkileri olduğunu, bu kötü durumun ister buna karşı çıksınlar, ister kendi nefretlerini kendileri saklasınlar, ister kendi yazgılarına karşı hayali bir şekilde isyan etsinler, kendi durumları olduğunu söyleyerek tatminsizlere verdiği teselliden farklı bir şey değildir. Bu açıklama, Bruno'nun bu bahtsız durumun, bu duruma düşenlerin mutlak özbilince kadar ilerlemek yerine töz çamuru içine saplanıp kalmaları ve bu ters koşulların onların kendi tinlerinin tini olduğunu kavrayamamaları olgusundan ileri geldiği biçimindeki iddiasından da farklı bir şey değildir. 3. 1. Egemen sınıf ve egemen bilinç, Hegel'in tarihte tinin egemenliği anlayışının oluşumu. 30. Egemen sınıfın düşünceleri bütün çağlarda egemen düşüncelerdir. Başka bir deyişle toplumun egemen maddi gücü olan sınıf aynı zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf aynı zamanda zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurur. Bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadırlar ki kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler egemen maddi ilişkilerin fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir. egemen düşünceler, fikirler biçiminde kavranan maddi egemen ilişkilerdir. Şu halde bir sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler. Başka bir deyişle bu düşünceler onun egemenliğinin fikirleridirler. Egemen sınıfı meydana getiren bireyler başka şeyler yanında bir bilince de sahiptirler ve sonuç olarak düşünürler. Bu bireyler bir sınıf olarak egemen oldukça ve tarihsel çağı bütün genişliğince belirledikçe elbette ki bu bireyler sınıflarının bütün genişliğince egemendirler ve öteki şeyler bakımından olduğu kadar düşünürler, fikir üreticileri olarak da egemendirler ve kendi çağlarının düşüncelerinin üretimi ve dağıtımını düzenlerler. O halde onların düşünceleri çağlarının egemen düşünceleridir. Örneğin kraliyetin, aristokrasinin ve burjuvazinin iktidar için çekiştikleri ve dolayısıyla iktidarın paylaşılmış olduğu bir devirdeki bir ülkede kuvvetlerin ayrımı öğretisinin artık ebedi yasa olduğu öne sürülen egemen öğreti olduğu görülür. Şimdiye değin tarihin başlıca güçlerinden birisi olarak yukarıda S15-18 dipnot bu kitabın 56-60. Sayfaları. Görmüş olduğumuz iş bölümü egemen sınıfta zihinsel ve fiziksel emeğin 31 bölünmesi olarak kendini gösterir. Böylece bu sınıf içerisinden bir kesim sınıfın düşünürleri olarak sınıfın kendi hakkındaki yanılsamaların oluşumunu kendi başlıca geçim kaynakları haline getiren faal ve kuramsal ideologları olarak ortaya çıkarlarken diğerleri gerçekte bu sınıfın faal üyeleri oldukları halde kendileri hakkında hayal ve düşünceler yaratmaya daha az zamanları olması nedeniyle bu düşünce ve yanılsamalara karşı tutumları daha pasif ve kabullenicidir. Bu sınıf içindeki bu ayrılık iki taraf arasında belli bir karşıtlığa ve düşmanlığa da dönüşebilir. Ama sınıfın kendi varlığını tehdit eden pratik bir çatışma durumunda bu durum kendiliğinden ortadan kalkar ve egemen düşüncelerin egemen sınıfın düşünceleri olmadıkları ve bu sınıfın gücünden ayrı bir güce sahip bulundukları yolundaki görüntü de uçup gider. Belirli bir çağda devrimci fikirlerin varlığı, devrimci bir sınıfın varlığını öngörür. Bu öncüllerin neler oldukları konusunda gerekli şeyleri yukarıda söylemiştik. Tarihin akışını ele alırken egemen sınıfın fikirlerinin bu egemen sınıfın kendisinden ayrı olduklarını ve bu fikirlerin bağımsız bir varlığa sahip olduklarını varsayalım. Diyelim ki bu fikirlerin ne üretim koşullarına ne de üreticilerine aldırmaksızın şu halde bunların temelinde mevcut olan bireyler ve dünya koşulları bir yana bırakılarak şu ya da bu fikirlerin falan çağa egemen olduğu olgusuyla yetinilsin. O zaman söz gelimi denilebilecektir ki aristokrasinin egemen olduğu zamanlar namus, onur, bağlılık ve benzeri kavramları egemendi. Ve burjuvazinin egemen olduğu zamanlar özgürlük, eşitlik ve benzeri kavramları egemendi. Dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj. Ortalama olarak egemen sınıfın kendisi de kendi kavramlarının hüküm sürdüğünü tasarlar ve onları daha önceki çağların egemen fikirlerinden ancak kendi kavramlarını sonsuz gerçekler diye sunarak ayırt eder. Bu egemen sınıf kendi çıkarlarını ne kadar çok toplumun bütün üyelerinin çıkarları gibi göstermek zorunda olursa, bu egemen kavramlar da o kadar genel ve genelleştirilmiş bir biçim alacaklardır. Bu bütünüyle egemen sınıfın kendisinin inandığı şeydir. Özellikle 18. yüzyıldan beri bütün tarihçilerde ortak olan bu tarih anlayışı, zorunlu olarak 32, egemen olan düşüncelerin gitgide daha soyut olacağı, yani bu fikirlerin gittikçe evrensellik biçimine bürüneceği gerçeğine çarpacaktır. Gerçekten kendisinden önce egemen olan sınıfın yerini alan her yeni sınıf, kendi amaçlarına ulaşmak için de olsa kendi çıkarını toplumun bütün üyelerinin ortak çıkar olarak göstermek zorundadır ya da şeyleri fikir planında açıklamak istersek, bu sınıf kendi düşüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onları tek mantıklı evrensel olarak geçerli düşünceler olarak göstermek zorundadır. Bir sınıfa karşı çıkması yüzünden, sırf bu yüzden devrimci sınıf kendisini bir sınıf olarak değil de hemen bütün toplumun temsilcisi olarak sunar.